Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli İsra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel siretini kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz. Geçen dersimizde Hendek Savaşı diye bilinen ve İslam tarihi içerisinde de Ahzab Savaşı yani Gruplar Savaşı olarak bilinen savaştan bahsetmiştik. Savaşın gelişmesi, savaşın sonucu ve Müslümanların yine bir zafer elde etmek suretiyle savaşın neticelenmesini geçen derslerimizde anlatmıştık. Ancak şunu söylemiştik, daha önceki derslerimizde olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretiyle ilgili herhangi bir olayda eğer Kur'an'ın ayetleri de söz sahibi ise, demek istediğimiz şu yani, eğer bir olay hakkında Kur'an ayetleri varsa, olaya doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden ayetler bulunuyorsa Kur'an'da, biz genelde adetimiz olmak üzere bu ayetleri de gündeme getiriyorduk. Aynı şekilde Hendek Savaşı ile ilgili olarak da Rabbimizin bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak, bazen savaşın içerisinden bazı sahnelere, zaman zaman da savaşın sonuçlarına değinmiş olduğu ayetler var ki bu ayetler Ahzab suresinde geçmektedir. Rabbimizin bu ayetlerini anlatmak suretiyle geniş tafsilatına girmeden, çünkü geçen derslerimizde bunun hayli tafsilatını gördük, Hendek Savaşı'nın bütün boyutlarını incelemeye çalıştık, bu tafsilatına girmeden sadece dersimizin başında hem Hendek Savaşı'nı hatırlatmak hem de Kur'an'la muhatap olan biz insanlar olarak Kur'an'dan gerekli dersleri çıkarmak üzere bu ayetleri vermek suretiyle dersimize başlayacağız. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün seriyelerinde, gazvelerinde olduğu gibi bu Hendek gazvesinde de, Hendek savaşında da Rabbimiz değişik cephelerden bu olayı bize aktarmaktadır. Tarihçi bir gözle bakıldığı zamanki Hendek savaşının aktarımı ayrıdır. Rabbimizin Kur'an'da bu savaşın bize aksayan yönlerini aktarması ise tamamen ayrıdır. Kronolojik bir sıra, tarihi bir sıra ya da gün be gün, saat be saat olayların gelişimi anlatılması yerine savaşın neticesinden alınması gereken fikir, ana fikir, temel düşünce vurgulanmaktadır ki zaten önemli olan da buydu. Derslerimizi takip eden dinleyicilerimizin de hatırlayacağı üzere geçmiş derslerimizde de Rabbimizin bu konudaki ayetlerini sürekli aktarıyorduk. Ve şunu söylüyorduk hep, eğer Allah Resulü'nün siretinde Mekke'de olsun, Medine'de olsun ya da Arabistan'ın herhangi bir bölgesinde olsun meydana gelen bir olayı eğer Rabbimiz Kur'an'ında zikretmişse, Kur'an'ında vurgulamışsa, bize de alınması gereken bir takım derslerin olduğu uyarısında bulunmuşsa, şunu hemen anlıyoruz ki, evet demek ki bu savaşlar tarihte Arabistan Yarımadası'nda miladi 600'lü yıllarda olmuş bir vaka olarak kalmayacağı, bu olay benzeri bir olayın yıllar sonra 1990'larda da 2000'li yıllarda da 21. yüzyıllarda da meydana gelebileceğinin adeta habercisidir. Ki Allahu Teala Kur'an'da böyle zikrediyor. Yoksa Rabbimiz Kur'an'da neden zikretsin? Zaman zaman bu söylediklerimizi vurgulamıştık geçen derslerimizde. Burada önemine binaen tekrar vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Evet, eğer Hendek Savaşı ya da diğer ismiyle Ahzab Savaşı yani Gruplar Savaşı, Hizipler Savaşı olarak bilinen bu savaş, bu mücadele, küfür, şirk ve tevhid mücadelesi eğer Kur'an'da anlatılmışsa, doğrudan veya dolaylı yönden anlatılmışsa, demek ki yıllar sonra Ahzab Savaşı gibi savaşlar meydana gelebilecektir. Müslümanların bir tek cephede sıkışacakları zamanlar olabilecektir. bütün dünya müstekbirlerinin, müşriklerinin, emperyalistlerinin bir araya gelerek, güç birliği yaparak bir İslam devletini ortadan kaldırabilmenin yollarını arayacaklar. Bu sürekli tekrar edip gelebilecek olan bir olay olacaktır. Ve yine Kureyza Savaşı'nda da gördüğümüz gibi Hendek Savaşı'na hemen sonra şunu hemen göreceğiz ki, evet Müslümanlar gerçekten zamanın bir diliminde bir tarafta müşrik, bir tarafta da Yahudi baskısı arasında sıkışmış kalmışlar. Ama 21. yüzyıla geldiğinde de evet bazen önünde bir başka müşrik grup, arkasında bir başka Yahudi veya müşrik grup olacak ve Müslümanlar sıkışabilecekler. Bu noktada Allah Resulü ve Müslümanların tevekkül ettiği şekilde eğer Müslümanlar da tevekkül etmesini becerebilirlerse, Allah Resulü'nün başvurduğu taktikler, sarıldığı vesileler, vasıtalar aynı Müslümanlar da sarılırsa sonuçlar aynı olacaktır. Yani Hendek galibiyetleri elbette gelecektir ve Rabbimiz görünmeyen ordularla destekleyecektir Müslümanları. Evet kıymetli dinleyiciler, bu girişten sonra Ahzab suresine dönüyoruz ve Ahzab suresinde Rabbimizin bu Hendek savaşı ile ilgili olarak bize aktardığı, bize buyurduğu emirlerden, ayetlerden bir kısmına bakalım. Ahzab suresi 9. ayette, ey iman edenler buyuruyor Rabbimiz, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti ya, böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Müteakip ayet-i kerimelerde Rabbimiz devam ederek buyuruyor ki, hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Sanki Rabbimiz bir tarafta müşriklerin, öbür tarafta Yahudilerin baskısını tasvir ediyor. Evet, hem üstünüzden hem alt tarafınızdan size gelmişlerdi ya, gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Münafıkların tutumları bir noktada gözünüzün önüne geliyor. Peygamber aleyhisselamın Bizans'ın saraylarını, Kisra'nın saraylarını müjdelediği anda münafıkların ya da kalplerinde hastalık bulunan insanların ortaya koydukları bir takım sözler vardı, hatırlayalım. Yani Muhammed bize Bizans'ın Kisra'nın saraylarını müjdeliyor ama biz dışarıya tuvaletimizi yapmaya bile çıkamıyoruz diye fısıldaşan, Allah'ın zaferinin gelebileceği ya da gelemeyeceği konusunda tereddütleri savuran insanları Allah hatırlatıyor bize. Siz böyle düşünüyordunuz ve devam ediyor. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti, ey Yesrib Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok, şu halde dönün. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı savaştan. Eğer onlara şehrin her yanından girilseydi, sonra da kendilerinden fitne, karışıklık çıkarmaları istenmiş olsaydı, hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında metalanıp yaralandırılmazsınız. De ki, size bir kötülük isteyecek olsa sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa buna engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Ve bu şekilde Rabbimiz ayetlerini anlatmaya devam ediyor. Adeta Hendek Savaşı'nın, Hendek Muharebesi'nin canlı tablosu halinde bize sunuluyor. Ve gerek gönderilen ordular, gerek Rabbimizin Müslümanlar tarafına bir yardım, bir sekinet, müşrik tarafına da bir fırtına, bir azap göndermesi suretiyle savaşı neticelendirdiğini belirtiyor ki, zaman içerisinde aynı vasıtalar, aynı vesileler edinildiği zaman sonuç aynı olacaktır. Tarih değişse de, mekanlar ve zamanlar değişse de sonuçlar Allah'a göre hep aynı olacaktır. Yani sürekli Müslümanlar kazanan taraf zaferin sahipleri olacak ve yine sürekli müşrikler ya da İslam düşmanları hezimetin altında ezilecekler, yani mağlup olan taraf olacaktır. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü'nün Hendek Savaşı'ndan sonra Kureyza oğulları Yahudilerini de Medine'den sürmesiyle birlikte ve şunu söylemiştik, demiştik ki, evet Allah Resulü Hendek Savaşı'ndan itibaren şu parolayı haykırıyordu: bugünden sonra onlar, müşrikler yani, bize savaş açamayacaklar. Biz onlara savaş açacağız. Bu şu anlama geliyordu kıymetli dinleyiciler: bugünden itibaren artık biz savunma durumunda kalmayacağız. Artık taarruz durumuna geçmek durumundayız. Şimdiye kadar saldıran taraf olan müşrikler, bugünden itibaren savunma savaşı durumuna geçmek zorunda olacak olan taraf olacaktır müşrikler. Ve bu noktada da Hendek Savaşı önemli bir dönüm noktasıdır. Önemli bir işaret taşıdır İslam tarihinde ve Peygamber Aleyhisselam'ın siretinde. Sanki şunu hemen söyleyebileceğiz. Diyeceğiz ki Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'si iki devreye ayrılıyor. İlk 5 yılı müşriklerin saldırılarına karşı koyma dönemleri ya da savaşan, taarruz eden taraf değil, düşman saldırılarını püskürten taraf konumunda olmuş ilk 5 yılda. Son 5 yılda ise artık bütün İslam düşmanlarının korkulu rüyası haline gelmiş, yenilmeyecek bir güç olduğunu ispatlamıştır artık Hendek Savaşı'ndan itibaren. Ve zannedersem bunun bir belirtisi olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndan birkaç ay sonra, çok kısa bir süre içerisinde, hemen Medine'nin yakınlarında bulunan Beni Lahyan kabilesine gözdağı vermeye teşebbüs etmişti. Hendek Savaşı'nın üzerinden 3-4 ay gibi bir zaman geçmiş. Allah Resulü sanki İslam ordusunun moralini takviye etmek için ya da kendilerine güvenlerini sağlamak için, işte İslam ordusu böylesine kendisine güvenli bir ordu imajını vermek için Beni Lihyan, yani Lihyan oğulları kabilesine, onların bulunduğu memlekete bir sefer düzenliyor. Bu sefer çok anlamlı bir seferdi kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu seferinin amacı, bundan 1,5-2 yıl öncesine kadar Allah Resulüne davetçi isteğiyle gelen insanlara Allah Resulü bir takım mübelliğler, tebliğciler vermişti ya, hatırlayalım, hafızlar vermişti, Kur'an tebliğcileri vermişti onlarla birlikte gidip dini tebliğ etmeleri için ya, hani Rec'i vakası diye bilinen bir vaka vardı, Müslümanları haince pusuya düşürerek şehit etmişlerdi. Bazı Müslümanları şehit ettikleri gibi Hubeyb gibi ya da Zeyd gibi bir takım sahabiler de satılmak suretiyle ve işkence edilmek suretiyle şehit edildikleri vakayı hatırlayalım. İşte Rec'i vakasında başrol oynayan bir kabileydi Lihyanoğulları. Allah Resulü 2 yıl öncesinde meydana gelen bu olayın intikamını almak üzere bu kabile üzerine bu memlekete bir sefer düzenlemişti, bir akın tertip etmişti. Fazla değil, küçük bir birlikti. Ve Lihyanoğulları Allah Resulü'nün kendilerine saldırı durumunda olduğunu öğrendiklerinde, savaşmaya gücü yetmeyeceklerini anlayınca ve de Hendek'in hezimetini duyduklarından dolayı hemen memleketlerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Elbette bu bize bir takım dersler de veriyor kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rece vakasında şehit edilen Müslümanların kanını yerde bırakmamak için bu seferi düzenlemiştir. Evet, kasıtlı olarak özellikle bu cümleyi tekrar etmekte fayda görüyorum. Allah Resulü Rece vakasında şehit edilen Müslümanların kanının yerde kalmadığını göstermek için Lihyanoğulları yurduna bir sefer düzenliyordu. Bu şu demekti kıymetli dinleyiciler. Evet, İslam devleti ya da Müslümanlar veya Müslümanların başında bulunan idareci, yetkili konumda bulunan insanlar zaman zaman boş yere kanları akıtılan Müslümanların ölçlerini, intikamlarını almak için ellerine fırsat geçtiğinde bu fırsatları değerlendirmesini bilecekler. Ve Allah Resulü de Reci vakasında şehit edilen Müslümanların intikamını almak için eline bir fırsat geçmişti ve bu fırsatı da değerlendirdi ve de Lihyan oğullarını yurtlarından çıkarma zorunda bıraktı. Çıkma zorunda bıraktı, yurtlarını terk ettirmek zorunda bıraktı onları. Evet kıymetli dinleyiciler, daha sonra bu hicretin 5. yılı, siyer kitapların ihtilaflarını bir tarafa bırakacak olursak, hicretin 5. yılında meydana gelen Hendek Savaşı'ndan sonra artık taarruz dönemi başlamış, artık Müslümanlar Arabistan Yarımadası'nda bir güç olduklarını ispat etmişler ve de buna karşılık müşrikler de bu İslam devletinin artık yok edilemeyeceğini yavaş yavaş anlamaya başlamışlardı. İşte bu noktada Allah Resulü 5 yıl önce veya 6 yıl önce terk etmek zorunda bırakıldığı, arkasına bakarak hasretle içerisinden çıktığı Mekke'ye bir ziyaret düzenlemeyi planlıyor. İleride Hudeybiye anlaşması ile neticelenecek olan bu ziyareti anlatmaya geçeceğiz elbette, ancak oraya geçmeden önce bir hatırlatmada bulunacağım kıymetli dinleyiciler. Bu arada yine Ahzab suresinde indirilmiş olan birkaç tane ayet-i kerime var ki Allah Resulü'nün siretinde önemli bir yer tutan bir olaya temas etmektedir. Bu konuyu da anlatmadan geçmeyeceğim Hudeybiye anlaşmasına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep binti Cahş ile, Cahş kızı Zeynep ile evliliğinden bahsetmeye çalışacağım. Hicretin 5. veya 6. yıllarında Allah Resulü Zeynep binti Cahş ile evleniyor. Diyeceksiniz ki, yani Allah Resulü'nün bir evlilik meselesi siret konusu içerisinde çok fazla önemli bir yer tutar mı ki? Evet, başka bir hanımla evlenmesi değil, ancak Hazreti Zeynep ile evlenmesi gerçekten önemli bir yer tutar. Ve kıyamete kadar gelecek olan bir prensibi de sanki bu evlilik vesilesiyle Kur'an'dan öğreniyoruz. Ya da değişik bir ifadeyle söylemek gerekirse, bu olay üzerine, bu evlilik olayı üzerine Rabbimiz kıyamete kadar baki kalacak olan ve Müslüman erkeklerle Müslüman kadınların hayatlarında şiar edinmeleri gereken, parola haline getirmeleri gereken bir hükmün indirilmesine de sebep oluyordu. Olayın perde arkasını kısaca zikretmekte fayda görüyorum kıymetli dinleyiciler. Zeynep, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasıdır. Zeyd ise Peygamber Efendimizin azatlı kölesidir. Neticede Mekkeli değildir. Bir savaşta esir edilmiş, esir pazarlarında satıla satıla neticede Hazreti Hatice'ye, ondan sonra da Allah Resulü'nün evlerine kadar girmiş. İlk Müslümanlardan ve Allah Resulü'nün evini kendi babasının evine tercih eden bir Müslüman. Evet, Allah Resulü'ne kölelik yapmayı, ki kölelik de zaten olmamış, azat etmiştir. Eğer kölelik manasını alırsak bile bu böyledir. Zeyd, Allah Resulü evinde köle olarak yaşamayı, babasının evinde hür olarak yaşamaya tercih eden bir Müslümandır Zeyd. Fakat neticede o günün Arap geleneklerine göre, Mekke cahiliye düşüncesine göre neticede bir köleydi. Asaleti yoktu, sülalesi belli değildi. Ya Zeynep? Zeynep asil bir kızdı. Bir kabilenin kızıydı, tanınmıştı, Mekke'nin eşrafındandı. Ve Zeyd'in Zeynep'le evliliği gündeme geliyor. Ama olabilir miydi? Elbette Müslümanlardı, ancak Müslüman olmalarıyla birlikte bir takım cahili düşünceleri, cahili kuruntuları da hala içlerinde taşıyorlar mıydı bilmem. Tıpkı günümüzde de bir takım Müslümanların, gerçekten Müslüman olduklarında şüphe etmediğimiz Müslümanların içlerinde bir takım cahili kuruntular taşıdıkları gibi. Ve Zeynep'in Zeyd'le evliliğine ailesi karşı çıkıyor. Özellikle şu düşünceyle karşı çıkıyorlar. Nasıl olur? Zeynep gibi asil bir ailenin kızı Zeyd gibi bir köyle evlenecek. Şu ana kadar Mekke'de görülmemiş bir hadise. Ve dolayısıyla Allah Resulü eğer bunu istemişse, Allah Resulü de bu konuda aracılık yapmışsa, artık bu işin bitmesi gerekiyordu. Fakat bir türlü toplumun baskısına, örf, adet ve gelenek göreneklere karşı çıkamayacak kadar da gerçekten zor bir meseleydi. Sürekli karşı çıkılıyordu. Arkasından Ahzab suresinin 36. ayeti iniyordu. Ve diyordu ki Rabbimiz, Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Evet, eğer bu işte de Allah ve Resulü hüküm vermişse artık ne Zeynep'e ne de Zeyd'e artık bu konuda bir tercih hakkı yoktur. Bu özel bir işti. Genel bir iş için de hüküm aynıydı. Hayatınızda, hayatımızda benzeri olaylar olabilecektir. Evet, din sadece lehimize olan konularda başvuracağımız bir kaynak değil kıymetli dinleyiciler. Din, aleyhimize olan konularda da başvuracağımız bir kaynak. Din, aleyhimizde olan hükümleri bile rahatlıkla, teslimiyetle kabul etmemiz gerekecek bir kaynaktır. Ya değilse, lehimize olan konular evet ama aleyhimize olan konulara gelince bir bakalım, bir düşünelim, bir başka çaresi var mı ki diye düşünmenin de alemi yoktur kıymetli dinleyiciler. Ve böyleydi. Zeyd için de bir tercih hakkı yoktu zaten. Hele Zeynep için hiç mi hiç bir tercih hakkı yoktu. Eğer Zeyd ile evlenmesini Allah ve Resulü istemişse, bu konuda onlar hüküm vermişse, Zeynep'in görüşü de kim oluyor? Ya da Zeyd'in görüşü de ne oluyor? Ya da Zeynep'in bütün akrabalarının görüşleri de ne oluyor ki? Olmazdı. Çünkü tercih yoktu. Ve Allah bu ayetin sonunda da şu kesin ifadeyle hüküm belirtiyor. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık o gerçekten apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Bu evliliği sanki Allah ve Resulü bizzat istiyordu. Fakat bu isteğin arkasında yatan bir neden vardı. Bu evlilik gerçekleşecekti. Senaryoyu Allah çizmişti tabir yerindeyse. Evet, bu işin perde arkasında Allah vardı. Planı programının tümü Allah'a aitti. Allah bu evliliği istiyordu. Ama daha sonra bu evliliğin bozulmasını da yine Rabbimiz isteyecekti. İsteyecekti de ne olacaktı? Hemen şuraya atlayalım ve şunu söyleyelim. O günün Mekke Cahiliye yasasında, Mekke Cahiliye hükümlerinde, anayasasında şu hüküm vardı. Evet, hiç kimse kendi evlatlığının boşanmış karısıyla evlenemez, bu bir yasaktı. Bu maddelerden bir tanesiydi Cahiliye yasasının. Kişi kendi evlatlığının boşanmış hanımıyla evlenemezdi. Oysa şu gerçeği göz ardı ediyorlardı. Evlatlık insanın bizzat kendisinin evladı değil. Yabancı birisinin sulbünden çıkmıştır. Annesi ayrıdır, babası ayrıdır. Başkasının yanında yetişmiş olabilir ama ayrıdır neticede. Bu insanın hanımının, boşanmış hanımının kendi babalığı ya da üvey babası tarafından alınması ise hiç de sakıncası olmaması gerekiyordu. Fakat nedense cahiliye geleneklerinde bu çok acayip karşılanır bir durumdu. İşte bu geleneğin, bu yasanın değişmesi gerekiyordu. Bu yasanın değişebilmesi için de Allah destekli, peygamber destekli bir olayın meydana gelmesi gerekirdi. Şimdi şunu düşünebiliriz. Gerçekten böyle bir olayın ortadan kaldırılması, bu geleneğin yok edilmesi için başka birisi seçilemez miydi? Mesela Ebu Bekir ya da Ömer ya da Bilal ya da bir başkası seçilemez miydi? Evet, belki seçilebilirdi. Belki o konuda da aynı senaryo başkasına da uygulanabilirdi. Yani onlar da kendi evlatlıklarının boşanmış hanımını almaya zorlanabilirdi peygamber tarafından. Fakat bu tutabilir miydi? İşte o çok zor gibiydi. Çünkü Allah Resulü'nün bu olayın içerisine bizzat girmesi gerekiyordu. Ve neticede de öyle olmuştu. Allah Resulü Zeynep ve Zeyd'i evlendirmişti. Emirler yerine gelmişti. Fakat bakıyoruz ki bu planın ve programın çerçevesi içerisinde, bu planın gelişmesi içerisinde bakıyoruz ki Zeynep ve Zeyd geçimsiz bir hale geldiler. Karı koca geçimsizliğini aştı mesele. Haddi aşmıştı ve boşanması gerekiyordu. Fakat Allah Resulü işin nereye varacağını kestirebiliyordu vahiy doğrultusunda. Ve sürekli Zeyd ile Zeynep'in barışmasını sağlamak için bir çaba gösteriyordu. Boşanmasınlar diye gayret gösteriyordu. Çünkü boşandıkları takdirde aynı şey, yani Zeynep'le evliliği gündeme gelebilecekti ki toplumun cahiliye baskısında, cahiliye toplumunun cahiliye baskısına nasıl tahammül edebilecekti, doğrusu peygamber çok derinden düşünüyordu. Allah Resulü'nün bu durumunu Rabbimiz şöyle ifade ediyordu. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye eşini yanında tut ve Allah'tan sakın diyordun. İnsanlardan çekinerek Allah'ın açığa vuracağı şeyi kendi nefsinde saklı tutuyordun. Oysa Allah kendisinden çekinmene çok daha layıktı. Artık Zeyd ondan ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki böylelikle evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri, kadınları boşadıkları zaman onlarla evlenme konusunda müminler üzerine bir güçlük olmasın, Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ve Rabbimiz bu hükmü indiriyordu. Allah Resulü Zeyd Zeynep'i boşadıktan sonra Zeynep'le evlenmeye zorluyordu. Evlenmesi gerekiyordu ki bu adet bizzat peygamber tarafından yıkılsın. Başkası yaptığı zaman eleştirilebilirdi, tartışılabilirdi belki. Ama peygamber bunu yaptığı zaman bu tartışılması mümkün değildi. Kime hesap soracaklardı da? Ve Allah Resulü zor da olsa bu evliliğe yanaşmıştı. Allah tarafından bu şekilde emir buyurulduğu için artık bir tercih hakkı da yoktu zaten. Ben böyle yapsam olmaz mı? Yoktu artık. Eğer Allah böyle buyurmuşsa böyle olacaktır. Ve şunu anlıyoruz kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün Zeynep'le evliliğiyle birlikte cahiliye geleneği olarak insanların kendi evlatlıklarının boşanmış hanımlarıyla evlenme yasağı ancak bu şekilde ortadan kaldırılabildi. Peygamber yaptı diye ortadan kaldırılabildi. Bu şekilde ancak uygulanabiliyordu. Ve belki de Allah Resulü'nün gizleseydi ancak bu ayeti gizleyebilirdi dediğimiz şey de zaten budur. Evet, gerçekten Allah Resulü'ne en ağır gelen hükümlerden birisidir bu. Ama Allah emretmişse bunu yapmak zorundaydı. Ümmete bunu bizzatihi pratik olarak da hayatta göstermesi gerekiyordu. Evet, Allah Resulü'nün Zeynep binti Cahş'la evliliği de bu şekilde gerçekleşiyordu. Ahzab suresi 36. ve 37. ayette, hatta 38. ayetlere kadar aynı şekilde durum bize aktarılıyordu. Ve bununla da evlatlıkların hanımlarının artık üvey babaları tarafından nikahlanmasının bir yasak tarafı kalmadığı, serbest olduğu, bu konuda bir bağlayıcı unsur olmadığı, evlatlığın ayrı şey, evladın ayrı şey olduğu da artık İslam'da kesinleşmiş oluyordu. Evet kıymetli dinleyiciler, demin söylediğimiz gibi özellikle bu noktayı da vurguladıktan sonra önemine binaen ve hem de Ahzab suresi içerisinde aktarılan, temas edilen bu olayı aktardıktan sonra Hudeybiye anlaşmasına geçiyoruz. Hicretin 6. yılında rivayetler bize olayın Zilkade ayında meydana geldiğini vurgulamaktadır, göstermektedir. Hudeybiye anlaşmasına doğru gidilen bir hareket. Allah Resulü Mekke'yi ziyaret etmek ister. Hedefte Hudeybiye anlaşması diye bir anlaşma yok. Hedefte sadece Mekke'ye gidip 5 yıl önce terk ettikleri Kabe'yi, Beytullah'ı, Mescid-i Haram'ı ziyaret etmek, hasret gidermekti. Ve bu niyetle sadece Mescid-i Haram'ı ziyaret niyetiyle yaklaşık 1400 kişi, çevre kabilelerin katılmasıyla bu sayı 1600-1700 civarına da yaklaştığı söylenmektedir. 1500-1600 kişilik bu grupla Allah Resulü Mekke'ye doğru yönelir. Ve yanlarına da kurbanlıklarını alırlar. O neden? O da şundan kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün niyeti gerçekten ziyaret etmekti, bir tavaf etmekti. Tavaftan sonra da yanlarına aldıkları hediyeleri, yani kurbanları, Allah'a takdim edecekleri bu hediyelerini boğazlayacaklardı bir şükür nişanesi olarak. Düşünce buydu. Ve Allah Resulü bu Müslüman grupla birlikte yola çıkmışlardı. Ancak bir noktaya vardıklarında Kureyş Müslümanların Mekke'ye doğru geldiklerini haber alırlar. Ve Kureyş'in savaş için hazırlandığı Peygamber Efendimiz'i ziyaretten men edecekleri haberi geldi. Evet, Kureyş de Peygamber ve ashabının gelmekte olduğunu duyunca derhal bir istişare ve bir karar çıkıyor. Artık Müslümanları yok etmenin fırsatlarını kolluyorlardı. Ve üstelik en azından bırakın savaşmaya, savaşmasak bile en azından Muhammed'in Mekke girmesini engellememiz gerekirdi. Bu haber Peygamber Aleyhisselam'a çeşitli kanallardan ulaştı. Ve durumu Allah Resulü ashabına bildirdi. Bedir'de olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi, Uhud'da olduğu gibi her zaman peygamber ashabıyla müşavere ediyor diye aynı şeyi onlara sordu. Ne diyorsunuz? Ashab-ı kiram genel kanaat olarak ilerleme taraftarıydılar. Çünkü Allah Resulü Medine'den çıkarken Mekke'ye doğru, ziyarete doğru gitmeyi kararlaştırmışlardı. Bu karardan vazgeçilemezdi. Gidelim diyordu. Allah Resulü yol değiştirelim dedi. Ve yol kılavuzu tuttular. Değişik bir yoldan gitmeye çalıştılar. Fakat o yoldan giderken bir de bakıyorlar ki Allah Resulü'nün binmiş olduğu deve çöküyor. Gidemiyor. Yoluna devam etmiyor. Ve ashab-ı kiram bir türlü meseleyi fark edememişlerdi. Allah Resulü'nün devesi durup dururken neden çöküyor, neden hareket etmiyordu? Allah Resulü meseleyi anlamıştı. Adeta daha önce kendisinin doğduğu, Peygamber Aleyhisselam'ın doğmuş olduğu o fil senesinde, o fil vakasında Ebrehe'nin fili de aynı şekilde olmuştu. Mekke'ye doğru giderken Allah'ın hikmeti gereği Mekke'ye doğru giderken gitmemişti. Çökmüştü. Bütün diğer yönlere dönerken gidiyor, Mekke'ye dönerken çöküp kalıyordu ya, işte Allah Resulü bir noktada bu olayı hatırlatırcasına diyordu ki, Ebrehe'nin filini durduran, onu yerinde tutan güç, benim bu devemi de aynı şekilde tutuyor. Ve meseleyi Allah Resulü anlamıştı. Neydi mesele? Mesele şuydu. Rabbim benim ve bizim yani ashab-ı kiramın diyordu, Mekke'ye doğru gitmesini takdir etmemiştir. Mutlaka bunda bir takım hikmetler vardır. Bunun perde arkasında gelişecek bir takım olaylar var. Bunları beklememiz gerekir diye Allah Resulü ashabına anlatıyordu. Ashabını ikna etmeye çalışıyordu. Ve şunu söylüyordu. Meseleyi farkına varmasının bir neticesi ve işareti olarak diyordu ki Allah Resulü kısaca, Kureyş ne isterse onu yerine getireceğim. İster savaş, savaşacağım. Hem de kanımın son damlasına kadar, kellemi ortaya koyarcasına bile olsa savaşırım. Yok barış mı? Evet barışırım. Yani Kureyş bu sene bu umre ziyaretini bizi engellemeye çalışsa bile ya da başka bir harekete başvursa bile elbette onu yerine getirmeye çalışacağım. Çünkü Rabbimin bizi bu şekilde yönlendirmesi şu anda ortaya çıkan belirtilerle ortaya çıkmıştır. Allah Resulü'nün bu şekilde konuşması sırasında Mekke'den bir elçi geliyor Allah Resulü'ne. Ve durumu peygamberle konuşmak üzere geliyor tabii. Peygamber Aleyhisselam, müşrikler barış istese barış, savaş isterse savaşa hazır olduğunu belirtiyor. Ve bunu gelen bu elçi aynen müşriklere söylüyor. Zaten Allah Resulü de öyle söylemişti. Git, söylediklerimi aynen onlara söyle. Savaş istiyorsa savaş, barış isterse barış, fakat mutlaka bir şeylerin istenmesi gerekir diye Allah Resulü azmini, kararlılığını ortaya koyuyordu. Ve gitti gerçekten müşriklerin elçisi. Gitti Mekkelilere söyledi. Bu peygamber savaş istiyorlarsa savaş, barış istiyorlarsa barış diyor. Ne diyorsunuz dediklerinde meseleyi ciddi ciddi konuşmak üzere bir başkasını gönderdiler. Bu da Urve bin Mesud adındaki birisiydi. O da meseleyi daha tafsilatlı ve detaylı olarak konuşmak üzere Allah Resulüne geliyor. Allah Resulü ile birlikte bazı şeyleri konuşuyor. Ne istediklerini soruyor. Allah Resulü umreye gittiklerini, işte kurbanlıkları da o yüzden getirdiklerini ifade ediyor. Ancak müşriklerin kendileriyle savaşmak üzere harekete geçtiklerini, eğer savaşmak istiyorlarsa savaşmaktan kaçınmayacaklarını teker teker ifade ediyor. Ve Allah Resulü'nün bu azmini görünce Urve bin Mesud, yani Mekke'nin müşriklerin temsilcisi olarak gelen bu kişi, ashab-ı kiramı şöyle göz ucuyla bir süzüyor. Ve bakıyor gerçekten Allah Resulü bir emir mi verdi? Ashab-ı kiramın tümü bu emri yerine getirmek üzere ayağa kalkıyor. Kıyama kalkıyor. Allah Resulü'nün en ufacık bir hareketinde ashab-ı kiram son derece dikkatli. Hatta o gidip kendi arkadaşlarına anlatırken söylediği bir manzara var ki gerçekten müşrik mantığında, gerçi bu olay gerçekten büyüktür, onların bu şekilde ifade etmesi ise meselenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. ve Urve bin Mesud Mekkelilere gidip söylediğine diyor ki, evet, peygamberin etrafında öyle insanlar pervane gibi dönüyor ki, ne İran'ın kisrasında gördüm, ne Bizans'ın krallarında gördüm. Böyle kral görmedim. Etrafında insanların pervane olduğu krallar görmedim. Hatta peygamber bir tarafta tükürdüğü zaman o tükürüğü yere düşmesin diye herkes adeta o tükürüğü yarayacak gibi davranıyordu. Diyor ki, Müslümanlarla peygamber arasındaki birlikteliğin, diyaloğun durumunu onlara anlatıyordu. Ve tabii farkında olmadan da müşrikleri Müslümanlara karşı adeta korkutuyordu, onları ürkütüyordu. Ve ne diyorsunuz dediler elçi geldikten sonra. Vallahi benim tek istediğim şey artık bunlarla savaşılacak gibi değil. Savaşılırsa bunlarla başa çıkmamız mümkün değil. Çünkü son derece birbirlerine bağlılar. Peki ne yapalım? Anlaşma yapalım dediler. Fakat anlaşmayı kendi lehimize çevirmenin yollarını aramalıyız diye düşündüler. Ve neticede Mekke site devletinde şu karar ortaya çıktı. Temsilci olarak, Mekke devletinin temsilcisi olarak Süheyl bin Amr'ı temsilci olarak gönderelim. Peki. Ve gönderdiler gerçekten. Ancak buraya gelmeden önce tabii arada heyetler gidip geliyor. Müslümanlardan gidenler oluyor. Mesela Hazreti Osman gönderiliyor Allah Resulü tarafından. Git Mekke'ye, çünkü Hazreti Osman'ın kabilesi geniş. Kimse dokunamayacaktır ona. O gidecektir, bazı olayları anlatıp gelecek ya da konuşup gelecek, meselelerin iç yüzünü anlayıp gelecek, peygambere aktaracaktı. Ya da müşriklerle meseleyi enine boyuna konuşacaktı. Ancak Hazreti Osman Allah Resulü tarafından gönderildikten sonra, kısa bir süre sonra Osman'ın öldürüldüğü, şehit edildiği haberi peygambere ulaşır. Yanlış bir kanalla tabii. Allah Resulü orada gerçekten Müslümanlarla Allah Resulü arasındaki diyaloğun, bağlantının ne kadar mükemmel olduğunu göstermesi açısından bir beyat gündeme geliyor. Allah Resulü Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi kendisine ulaşır ulaşmaz Müslümanları çağırır ve artık savaşmaktan başka çarenin kalmadığı, böyle bir durum olduğu zaman Müslümanların ne tür bir davranış sergileyeceğini sorar. Elbette Müslümanlar da şunu söyler. Evet, bir zamanlar İsrailoğullarının Musa'ya söylediği gibi söylemeyeceğiz sana. Ey Musa git, sen onlarla savaş, biz burada oturuyoruz demeyiz dediler peygambere. Biz diyoruz ki, ya Resulallah sen git onlarla savaş, biz de seninle beraber geleceğiz diye beyat ettiler. Evet, seninle biz hep beraber gideceğiz. İsrailoğulları gibi burada oturacağız demiyoruz, hep beraber savaşacağız diye beyat ettiler. Ki İslam tarihinde biz buna beyatul rıdvan diyoruz. Rıdvan beyatı, rıza beyatı, yani hoşnutluk beyatı. Herkes kendi rızasıyla, kendi hoşnutluğuyla, hiç zor kullanmadan, kendi inisiyatifiyle Peygamber Aleyhisselam'a beyat etmişlerdi. Bu açıdan beyatın adı beyatul rıdvandır. Evet, daha sonra tabi Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberinin gerçek olmadı anlaşılınca elbette Peygamber Aleyhisselam da savaşma niyetinden vazgeçiyor. Ama neticede bir beyat alıyordu. Hatta öyle bir beyat olayı var ki Allah Resulü bütün Müslümanlarla teker teker, tabi erkekleriyle teker teker beyat ettikten sonra bir elini öbür el üzerine koyuyor ve şu el Osman'ın eli, bu el de benim elim ve Osman adına da beyat ediyorum diyerek o beyatı canlı bir hale sokmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kabilelerin ya da heyetlerin gidip gelmesi, görüş alışverişi neticesinde Süheyl bin Amr Hudeybiye kısmına gelir. Bir mıntıkanın adıdır Hudeybiye. Allah Resulü orada konaklamıştır ve durumun netleşmesi için bir beklentidedir. Süheyl bin Amr gelir müşriklerin temsilcisi olarak. Güya anlaşma yapmak üzere geliyor. Ve Allah Resulü ile meseleyi eline boyuna konuşurlar. Daha anlaşmanın başında, anlaşmanın metin kısmına geçilmeden, anlaşma maddelerine geçilmeden önce anlaşma metninin başına yazılacak olan ifadelerde bile anlaşmazlık çıkar. Ve Bismillahirrahmanirrahim yazılır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye yazılır. Süheyl bin Amr, müşrik temsilcisi, buna karşı çıkar. Rahim da kim? Rahman da kim? Diye karşı çıkar. Olmaz. Biz onu tanımayız. Rahman Mahman tanımayız. Biz sadece Allah. Peki Allah Resulü emreder yazıcıya. Anlaşmanın katibi de Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Emreder Hazreti Ali'ye Evet, onların söylediği gibi yaz. Ne yazacağız? Bismikallahümme. Allah'ım senin adınla. Ve burada hemen bir düşünce şekli ortaya çıkıyor kıymetli dinleyiciler. Ta Allah Resulü'nün Mekke'deyken Mekkeli insanlara davetinin temel taşlarını oluşturan Allah inancı vardı. Saf tevhid inancı. Katışıksız, şirksiz, ortaksız bir Allah inancı vardı. Herkesin kendi kafasına göre bir Allah inancı değil, Allah'ın kendisini tarif ettiği şekilde bir Allah inancı vardı davasının temelinde. İşte müşriklerin buna karşı çıkış noktaları ta Hudeybiye'de bile ortaya çıkıyor. Yani yaklaşık 19 sene sonra yine aynı canlılığını, tazeliğini ortaya koyuyor, ortaya çıkıyor. Yani 19 sene önce Allah Resulü İslam'ı Mekke'de anlatmaya başladığı zaman insanlar evet Allah'a inanıyoruz, yaratıcı olarak Allah'a inanıyoruz ama diyorlardı, Allah'ın diğer sıfatlarına gelince işte orada duruyorlardı. Ve Hudeybiye Anlaşması'nda anlaşmanın başına yazılan Rahman ve Rahim olan Allah'ı da tanımıyorlardı. Evet Allah tanınıyordu ama Rahim ve Rahman o ayrı bir meseleydi. Onu karıştırma diyorlardı adeta Allah Resulüne. Fakat Allah Resulü de anlaşmayı olduğu gibi kabul ediyordu. Peki diyordu. Bismikallahümme. Onlar varsınlar kendi kafalarındaki Allah'ın adıyla desinler. Ama biz kendi kafamızdaki, düşüncemizdeki Allah'ın bizim düşüncemize yerleştirdiği Allah'ın adıyla diyoruz. Bismikallahümme diye değiştirildi. Arkasından bu anlaşma Suheyl bin Amr'la Allah Resulü Muhammed arasındadır. Gerçekleşmiştir ifadesi. Geçtiği zaman Suheyl bin Amr hemen ortaya atılır. Biz der, zaten senin Allah Resulü olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu kabul edecek olsaydık, burada ne işimiz vardı ki der. Ya Allah Resulü Muhammed lafzını kabul etmiyorum. Peki der, Hazreti Ali'ye değiştir. Ne değiştirelim? Muhammed bin Abdullah. Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yaz. Allah Resulü Muhammed diye değil. Ve burada da bir mantık ortaya çıkıyordu. Tıpkı 19 sene önce Mekke'de müşrikler Allah Resulü'nün risaletini kabul etmiyorlardı ya, kabul etmedikleri gibi işte 19 sene sonra Hudeybiye Anlaşması'nın metin yazılışında bile Allah Resulü'nün yani Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğini kabullenemiyorlardı. Muhammed olarak evet, Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak evet, Mekke'nin emniyet sandığı olarak Muhammed evet, fakat Allah'ın elçisi olarak Muhammed işte ona hayır. Allah Resulü onu da değiştirdi. Tabi basit bir olay değil bu. Allah Resulü bunu değiştir diyor fakat ashab-ı kiram karşı çıkıyorlardı. Yapmayalım, etmeyelim, eylemeyelim diye sanki isteksiz davranıyorlardı fakat Allah Resulü özellikle vurguluyordu değiştirelim diye. Ve değiştirildi. Allah'ın adıyla denildi. Muhammed ile Suheyl arasında bir anlaşmadır denildi ve anlaşmanın maddelerine geçildi. Konuşuldu. Bir anlaşma metni ortaya çıktı. Değişik maddelerden oluşuyordu anlaşma metni. Ancak anlaşmanın maddelerine bakalım, ondan sonra anlaşmanın sonucuna geçelim kıymetli dinleyiciler. Hudeybiye Anlaşması'nda müşriklerle Müslümanlar arasında, müşrik temsilcisi Suheyl bin Amr'la Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam arasında anlaşmanın maddeleri şunlardı. Müslümanlar bu sene Mekke'ye giremeyecekler. Ertesi sene kılıçları kınlarında bir vaziyette girecekler Mekke'ye ve Mekke'de 3 gün kalacaklar. Sadece ziyaret için gelecekler, silahları kuşanmış olarak gelmeyecekler. 3 gün kaldıkları süre içerisinde de Mekkeliler Mekke'yi boşaltacaklar. Bu birinci maddeydi. Ve bu maddeye karşı çıkıyordu ashab-ı kiram. Yani biz Medine'den çıktık yola, Mekke'ye doğru gideceğiz ve müşrikler bize gelmeyeceksiniz diyecekler, biz de tamam diyeceğiz. Olabilecek bir şey miydi? Kabul edilebilecek bir şey değildi diye diretiyorlardı, kabullenemiyorlardı bir türlü. Tabii fert olarak bir gurur değil, İslam'ın izzet ve şerefi adına bir türlü kabullenemiyorlardı. Onlar biz Müslümanlar olarak müşriklerin isteklerini yerine getirme noktasında bir mağlubiyeti hissediyorlar işlerinde de o yüzden kabullenemiyorlardı. Bir madde daha geldi. 10 yıl boyunca savaş olmayacak taraftarlar arasında. Bu madde de sanki Medine İslam Devleti ile çevre kabileler arasında bir barış anlaşmasıydı. Ve Müslümanlar 10 yıl boyunca rahat edeceklerdi. Güç toparlama dönemiydi. Kendi kendine çeki düzen verme dönemiydi. Çünkü Medine'ye geldikleri günden bugüne hiç rahat yüzü görmemişlerdi. Hep sürekli baskı altında, hep sürekli Mekke devletiyle uğraşmak zorunda bırakılmıştı. Bedirlerden, Uhudlardan, Hendeklerden geçmişlerdi. ve dolayısıyla artık 10 yılda savaş olmayacaktı. Bu da anlaşma maddelerinden birisiydi. Bir başka madde ki bu madde bir türlü Müslümanlar kabullenememişti. Madde şuydu. Medine'den Mekke'ye giden birisi hasbel kader irtidat etse, dinden dönse, Medine'de Müslümanlardan birisi sonra geri tekrar eski yurdu Mekke'ye dönse, Mekke'ye dönen bu insan geri iade edilmeyecek. Müslümanlara geri verilmeyecek. Fakat bunun tersi, Mekke'den bir Müslüman, imanını gizleyen bir Müslüman Medine'ye hicret etse, Medine'ye iltica etse bugünden sonra o ilticası kabul edilmeyecek ve peygamber ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye gelen bu sonradan gelen Müslümanı geri iade edecekler. Evet. Medine'den Mekke'ye gelen iade edilmeyecek ama Mekke'den Medine'ye giren iade edilecekti. Allah Resulü'nün gözlerine baktılar ashab-ı kiram. Acaba ne diyecek? Evet, yaz dediler. Allah Resulü yaz dedi. Ashab-ı kiram, ya Resulallah bununla mı yazacağız? Yazılacak bir madde değil ki, kendilerine göre öyleydi. Ama Allah Resulü yaz dediği için yazdılar gerçekten. Ve arkasından bir madde daha geliyordu. Çevre kabileler isteyen Kureyş'le, isteyen de Medine İslam Devleti'yle ittifak yapabilecekler. Bu da ayrı bir madde olarak gündeme geliyordu. Ve işte Hudeybiye Anlaşması bu şekilde iki taraf arasında sağlanıyordu. Ama anlaşmanın metni basitti. Ya da basit gibiydi, fakat Müslümanların o halki tavırlarını şöyle gözlerimizin önünde bir geçirelim. Canlı bir tablo halinde sergileyelim isterseniz. Anlaşmanın metinleri, maddeleri bu şekilde karara bağlandıktan sonra Hazreti Ömer cinnet geçiriyor adeta. Gidiyor Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah, sen Allah'ın elçisi misin? Evet diyor Allah Resulü. Peki bizim dinimiz hak mı? Onlarınki batıl mı? Evet diyor Allah Resulü. Peki bizim ölülerimiz cennette, onlarınki de cehennemde mi ya Resulallah? Evet, tabii ki öyledir diyor. E peki biz buna rağmen bizim bu dinimiz, bu izzeti, dinimizin izzetini nasıl kaldırabiliriz diye sordukları zaman, Hazreti Ömer peygambere sorduğu zaman, şiddetle çıkıştığı zaman Allah Resulü diyordu ki, ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Allah'a isyan edemem. Yani Allah Resulü şunu demeye çalışıyordu Hazreti Ömer'e. Ben bunları yaparken evet Allah'ın emriyle yapıyorum. Fakat hiç de kabullenilebilecek, görünüşte gerçekten tahammül edebilecek maddeler değildi kıymetli dinleyiciler. Aynı şeyi Hazreti Ömer teskin olmamıştı peygamberine. Geliyordu. Hazreti Ebu Bekir anlatıyordu aynı şeyleri. Aynı şeyi ona soruyordu. Olur mu? Biz bu maddeleri kabul edebilir miyiz? Olacak şey değil. Kabul edilecek bir madde değil bunlar, anlaşma değil bunlar diye adeta isyan ediyorlardı. Ve fakat sanki Mekke'yi fethetmeye doğru giden bir kapıydı, bir yoldu, bir anahtardı Hudeybiye Anlaşması. İşte Mekke'yi fethetmeye giden o yolun üzerinde bir işaret taşı olarak Hudeybiye ise Ömer bunu kabul ediyordu ve sakinleşiyordu. Ve tabi arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlıklarını kesmek için Müslümanlara emir veriyordu. Nasıl olsa bu sene gidemeyeceğiz. Ama niyetimiz kurbanları kesmekti ve Allah Resulü kurbanları kesin dedi. Ama bir de bakıyoruz, Müslüman saflarında öyle bir hazımsızlık var. Yani müşriklere karşı sanki bir boyun eğmenin göstergesi ya bu. Bu noktada bir türlü hazmedemiyorlardı. Hazmedemeyince de Allah Resulü'nün kurban kesme emrini bir türlü kabullenemediler. Herkes sustu. Herkes yerinde durdu. Kalkıp kurban kesmeye teşebbüs eden olmadı. Arkasından Allah Resulü Ümmü Seleme'nin yanına geldi. Beraberinde hanımı olan Ümmü Seleme'nin yanına geldi ve durumu ona şikayet etti. Acaba ne yapabiliriz diye. Ümmü Seleme dedi ki, ya Resulallah, sen git kurbanlarını onların gözü önünde kes, saçlarını kısalt, tıraş ol. Onlar da seni böyle yaptığını gördükleri zaman onlar da aynı şeyi yaparlar. Ve gerçekten Allah Resulü bizzat gelip uygulamaya koymak suretiyle, yani kurbanını kesmek ve saçını tıraş etmek suretiyle Müslümanların da aynı şekilde davranmalarını sağlamış oldu. Fakat enteresan bir nokta daha var. Bu anlaşma sırasında, yani Medineli bir Müslüman Mekke'ye gidince geri iade edilmeyecek, fakat Mekkeli birisi Medine'ye gidince iade edilecek maddesi görüşüldükten hemen sonra bir bakıyoruz ki, hikmet ilahiye bakın, anlaşmanın temsilcisi olarak bulunan müşrik Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel, bir de bakıyorlar ki zincirleri arasında Mekke'den kaçmış Medine'ye doğru geliyor Müslümanların yanına. Ve fakat Ebu Cendel'in gelişini gören babası oğlunun iade edilmesini hemen istiyor. Çünkü anlaşma maddesi bunu gerektiriyordu. Mekke'den gelen birisinin hemen iade edilmesi gerekiyordu. Ve anlaşmanın maddesi de anlaşma sağlandığı üzerinde öylesi iade edilecekti. Allah Resulü tamam dedi. Anlaşmaya sadık kalmak gerekiyordu. Ve Ebu Cendel adeta feryatlar içerisinde beni bunlara mı terk ediyorsunuz? İnancımı tekrar bozmalarına müsaade mi ediyorsunuz ey Müslümanlar diyerek bu sesler içerisinde gerçekten müşrik taraflarına geçti. Bir başka olay meydana geliyor. Allah Resulü Medine'ye döndükten sonra Ebu Basir adındaki birisi de yine geliyordu peygambere. Fakat peygamber anlaşma gereği onu müşriklere teslim etti. Özellikle ısrarlı istekleri üzerine müşriklere teslim etmişti. Fakat müşrikler Ebu Basir'i Medine'den Mekke'ye doğru götürürken yolda ne olduysa Ebu Basir kendini bunların elinden kurtarmıştı. Ve kaçtı. Bunların elinden kaçtıktan sonra daha önce Ebu Cendel de aynı şeyi yapmıştı. Mekke ile Medine arasında bir yerde kalmıştı. Ne Mekke'ye gidebiliyordu ne Medine'ye gidebiliyordu. Medine gitse geri iade edilmesi gerekirdi. Mekke gitse ölüm vardı işin ucunda ve arada kalıyordu. Adeta gerilla savaşlarına başlanıyordu. Ebu Cendel ve Ebu Basir işte Mekke ile Medine arasında bir üs kurmuş. Mekke'den Medine gitmek isteyen fakat gidemeyen insanların orada bir üs halinde durmalarını adeta sağlamış oluyordu. İşte neticede Hudeybiye Anlaşması da bu şekilde neticeleniyordu. Hudeybiye Anlaşması'nın sonuçlarını da kıymetli dinleyiciler inşallah önümüzdeki dersimizde anlatmaya devam edeceğiz. Rabbimizden bir daha sonraki dersimizde tekrar bizi buluşturmasını, aynı imkanı bize tanımasını temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.